Ayrım 7.
Sayfa 62. Ta bizim kapıya kadar geldik. Orada kamasını çıkarıp bana göstererek, "Şunu sizin sinenize sokmak, sizi odanızdan çalmak kadar güç olmadığını biliyorsunuz ya." deyince ben, "Ah, sineme saplanan tiri aşk kadar bu kama sivri ve zehirli olamaz." demek istedim ise de genç bey sözümü bitirmeye meydan vermeyerek, "Beni dinleyiniz. Sırrımız meydana çıkmayacak diyorum. Dürdane Hanım'ın bu sırrını meydana çıkaracak bir kimse olabilir ise o da yalnız siz olabilirsiniz. Sonra kendinizi cidden ve hakikaten yok biliniz. Bana olan muhabbetinize gelince, tekrar ederim ki dünyada bir kadın sevmek mümkün olsaydı sizi severdim. Fakat bakınız," diye elimi eline aldı. Göğsüne götürdü, frenk gömleğinin altında yüz yumru kas katı iki kız memesini elime vermesin mi? Meğer o dahi benim gibi bir kadınmış. Hayretimden bir kere haykırmışım. O ise kapıyı hızlıca çalarak ok gibi fırladı, kaçtı. Ben içeriye girdiğim zaman gerek beyhudeye çıkan aşkımdan, gerek hayretimden, gerek korkumdan her neden ise kendimi kaybetmişim. Ayşe Ebe'nin takriri burada hitam buldu. Kadıncağızın bu hikayesini dinleyenler, o kadar işleri gören genç beyefendinin bir kadın olmasına o derecelerde istirap eylediler ki, hatta bazıları hiç de kadın değildi. Fakat Ayşe delikanlıya olan meylini masum göstermek için sonunda delikanlıyı bir kadın eyledi tarzında bazı latifelere dahi koyuldular. Ayşe Ebe ise, "Ben kendisine bir kadın olmak sıfatıyla gönül vermedim. Bir erkek olmak haysiyetiyle gönül verdim. Ne yalan söyleyeyim, dünyada bir erkeğe bu kadar mağlup olacağımı hiç ümit etmezdim. Bu halden yalnız bir ibret dersi aldım ki o da cidden gönül hastalığına müptela olanları ayıplamamaktır," diye mukabelede bulundu. Ayşe Ebe'nin hikaye eylediği bu sergüzeşti, hikayemizin bundan evvelki kısmını okumuş olan karilerimiz daha başka bir ehemmiyette dinlemişlerdir. Eğer Ebe Hanım'ın müstemileri Galata'da Acem Ali Bey meselesini dahi bilselerdi, Ayşe Ebe'nin sergüzeşti o Acem Ali Bey hikayesinin ikinci faslı olduğunu anlarlar idiyse de, işin evveliyatını bilmediklerinden Ayşe Ebe'nin sergüzeşti başlı başına bir hikaye olduğunu hükmetmekle kaldılar. Üçüncü fasıl, Ulviye Hanım. Boğaz içinde nokta nokta de sakin Ulviye Hanım'ı işittiğiniz var mıdır? Mısırlı diye şöhret bulmuş ise erbab-ı tahkikin rivayetlerine göre Mısırlı değildir. Ya İranlı ya Hintli olup fakat familyası halkıyla Mısır'a hicret ederek tuğul müddet ikamet eyledikten ve orada teehhül ettikten sonra politikanın iktizası aralıkta bir kere Mısır'dan bazı ricalin tebaüdünü iktiza eyledik de pederiyle beraber İstanbul'a gelmiş ve zevci Mısır'da kalarak bilahare vefat etmekle Ulviye Hanım dul kalmıştır. Bundan birkaç sene evvel pederi dahi vefat etmesiyle yalnız bir ihtiyar validesiyle kendisi muhtasar bir yalıda kalmışlar ve mutavassıt bir halde yaşamakta bulunmuşlar. Yalıları haremde 8 ve selamlıkta 4 odadan ve hane halkı dahi ana kızdan sonra selamlıkta bir uşak, bir bahçıvan, bir ayvaz ile haremde bir aşçı ve 2 yukarı halayığı bir de ketüda kadından ibarettir. Fakat rivayete göre bu familya Mağlı Karun'a malik olup yalnız isar-ı servet etmemek için maişetlerinde şu hali itidali iltizam eylemektedirler. Ulviye Hanım ancak 27-28 yaşlarında bir taze duldur. Kendisi biraz esmerce ise de çehresi o kadar latif ve vücutça o derecelerde mütenasiptir ki biraz dikkatle temaşa edenler kendisini en güzel kadınlardan addederler. Ya ne kadar terbiyeli, ne kadar nazik bir kadındır. Hem de terbiye ve nezaketi yalnız hulki olmayıp birçok cihetleri dahi kesbidir. Nasılsa pederi bu kızın talim ve terbiyesine pek ziyade ehemmiyet verip Farsi ve Arabi pek mükemmel tahsil eyledikten mada İngiliz lisanını da gereği gibi ele getirmiştir. Alemin ağzı torba değil ki büzesin derler. Ne kadar doğru bir sözdür. Başka sermaye sohbeti olmayıp yalnız şuna buna kancayı takmakla medarı kelam bulanlar Ulviye Hanım hakkında türlü türlü sözler söyleyip Çamlıca ve Bağlarbaşı seyirlerini ve gece mehtap safalarını pek ziyade sevdiğinden ve bu eğlencelerde ise Mutlaka arkası sıra bir de erkek koşturduğundan filandan bahsederler ise de biçare kadıncağızın arabası kayığı bile yoktur. Dedikleri gibi bir kadın olsa hiç olmazsa hanesinde bir araba ile bir kayık olsun bulundurmaz mı? Maişetinin sureti zahiresinden dahi böyle araba ve kayık bulundurmaya iktidarı anlaşılır. Vaka Ulviye Hanım öyle horozdan kaçan takımından dahi değildir. Hele daha Mısır'dayken muarefe peyda eylemiş olan bir ihtiyar İngiliz tabibi sık sık yalıya gelerek Ulviye Hanım ile uzun uzadıya sohbet eder. Lakin bu İngiliz Ulviye için bir büyük peder olmak derecesinde ihtiyar olup revişi hale nazaren mücerret İngiliz lisanını unutmamak üzere doktorun müsabihesinde devam eylediği anlaşılır. Bundan mada Ulviye Hanım'ın edebiyata dahi pek ziyade merakı olan roman ve tiyatro suretinde ve şiir ve inşa vadisinde her ne çıkar ise cümlesini alıp kemali dikkatle okur. İşte bu hal dahi bazı erbabı güftü güya sermayeyi makal olup bahusus Ulviye'nin bazı muharirler ile mükatebe ve muhaberesi olması dahi kendi hakkındaki güftü gülârı artırır ise de söylenen sözlerin adeta kahvesi haksız olduğundan inanmamalıdır. En doğrusu istenilir ise Ulviye Hanım bazı zevatla olan muhaberesinde pek büyük eğlenceler bulur ise de muhabere eylediği zevatın kafesi bu kadın hakkında pek beyhude ümitlere düşmüşlerdir. Kendisine her kim arzı aşk ve iştiyak eylemiş ise o adamı adeta ırz düşmanı bir çapkın tanıyarak fakat mücerret onun öyle düzme olan ahvali aşikanesiyle bir güzelce eğlenmek fırsatını da kaybetmez. Eğer aşık efendi biraz da tacizlerini artıracak olursa o zaman Ulviye dahi dirseğini gösterip herifin ihtizamına karşı kahkahalarla güler yatar. İşte erbabı güftü güya şüphe veren haller bunlardır. Bu halleri gide gide Ulviye'yi daha başka bir eğlenceye kadar sevk eylemiştir ki o eğlencenin zımnında dahi acip ve garip bir roman çıkmıştır. Şöyle ki Ulviye Hanım'ın yalısı ön cihetteki denizden mada etrafı sülüsesinde bahçe ile muhat olup bu bahçenin bir tarafında dahi Halveti Efendi'nin yalısı vakidir. Bu Halveti Efendi gayet zengin, kibardan olup ilk zevcesinden Dürdane Hanım isminde bir kızı dünyaya gelmiş ve o zevcesi vefat ederek muaharen istifraş eylediği odalıktan dahi iki kızı ile bir oğlu olmuştur. Halveti Efendi her ne kadar Dürdane'yi ilk gözünün ağrısı olan zevcesinin bergüzarı olmak hasebiyle pek sever ise de onu validesi o kadar ehemmiyet vermez. Fakat Dürdane Hanım üvey validesinin kendi hakkında kayıtsızlığından müteşekki olmayıp bilakis müteşekkirdir. Zira kendisi öteden beri Gülbeyaz Kalfa isminde bir dadısını kendine mahremi raz ittihaz ederek 17-18 yaşında bir genç kız böyle bir mahremi raza ne gibi esrar tevdi edebileceği varidi hatır olur ise o esrar dahilinde olarak gönlünü pekala eğlendirir. Eğer pederi kadar üvey validesinin dahi dikkati muhibbanesine mazhar olacak olsa böyle istediği gibi hareket edemeyeceğinden İşte Dürdane Hanım bundan dolayı üvey validesinin kendi hakkındaki kayıtsızlığından memnundur. Ulviye Hanım ile Dürdane Hanım her ne kadar yalı komşuları ise de aralarında hemen hiçbir münasebet yok gibidir. Zaten nasıl münasebet bulunabilir ki birisi 27-28 yaşlarında bir taze dul ve diğeri 17-18 yaşlarında bir bakire kız olduktan mada Ulviye gayet serbest mizaçlı ve Dürdane ise gayet mahcubiyet içinde terbiye edilmiş bulunduğundan her halleri yek diğerine zıt ve manidir. Fakat şeytan Ulviye yalnız hikaye kitaplarında okuduğu romanlarıyla iktifa etmeyerek bir de Sahihül Vuku bir romanın sureti güzarına temaşadan lezzet almak merakına düşer. Bu romanın en büyük azayı vakası, en mühim kahramanı dahi Dürdane Hanım olabileceğini tahayyül eder. Kendi kendisine der ki, 18 yaşındaki bir kızın öyle bir masumiyeti melekane içinde bulunması kabil olamaz. Elbette Dürdane'nin bir takım esrar ve hafayası vardır ve olmalıdır ki bunları keşif ile benim için her şeyden büyük bir eğlence tedarik edilir. Şu merak ile Ulviye, bahçenin Dürdane Hanım yalısı tarafındaki kısmını her gün devre başlar. gözlerini Dürdane'nin yalısına dikerek şu yalı içindeki hafayaya hangi tarih ile ve Saul müyesser olacağını keşf için gündüzleri akşama kadar göz yorduğu gibi geceleri dahi sabaha kadar zihin yormak artık Ulviye'nin meşguliyeti ruzmeresi olur. Bu dikkatleri esnasında Dürdane Hanım'ın yalısının taksimatı dahiliyesini ve herkesin odasını filanını da öğrenir. Hatta bu tahkikatı ikmal için bir vesile olarak kendi Kethüda kadınını birkaç defa Dürdane Hanım'ın yalısına dahi göndermiştir. Hele aslı Dürdane Hanım'ın yatak odası kendi bahçeleri cihetinde ve deniz üzerindeki oda olduğunu keşfetmek Ulviye'yi ziyadesiyle sevindirir. Merak bu, insanı nerelere kadar sevk etmez. Ulviye dahi zihnindeki şeytanlığı büyülte büyülte, yüreğindeki merakı artıra artıra bir gece karanlıktan bil istifade bahçeye çıkarak bahçenin kiraz ağaçlarından meyve düşürmeye mahsus olan sehpa gibi bir merdiveni omuzlayarak Dürdane Hanım'ın odası hizasına, rıhtım üzerine vaz etmeyi ve bade pencereler hizasına kadar çıkıp kızı dinlemeyi de gözüne kestirir. Vaka bir aralık bu işin tehlikeyi azimesini düşünerek feragat etmek lazım gelir ise de merakını yenebilmek mümkün mü? Kadın kıyafetiyle bu işi yapar ise şayet denizden filandan görenler nazarında bil külliye mahvolacağını anlayarak erkek kıyafetine girmeyi kurar. Zira o halde görülecek bile olsa herkes kendisini hırsız zannederek binaenaleyh Ulviye Hanım ismini bir rezaleti muhakkaktan kurtarmış olacağını düşünür. Bu merak işsiz güçsüz genç kadının kalbinde o kadar büyür ki nihayet bir kat erkek elbisesi mübayağı eder. Odası içinde ilk tebliğli kıyafet eylediği zaman aynaya baktıkta adeta kendi kendisini cidden erkekten fark edemediği gibi Ketuda kadın gördüğü zaman birdenbire hafından bayılmak derecelerine gelir. Hatta Ulviye, canım işte benim o hanım nine diye kendisini bildirdiği halde bile biçare kadıncağız hala tanımayıp haf ve telaşını dahi izale edemez. Nihayet Ketuda kadın der ki, aman efendim bu kıyafet ne, sizi valideniz bu halde görmesin, sonra karışmam. Validen beni bu halde nasıl görebilecek, onun neden haberi olabilir? Bu kıyafete girmekten maksadınız nedir? Hiç, eğlence. Nasıl eğlence? Dürdane Hanım ile muaşaka edeceğim. Aman akızım bu nasıl lakırdı? Nasıl lakırdı olacak? Bu dünyaya dört duvar arasında mahpus olmak için gelmedik ya. Yoksa bana başka emeller isnat ederek iffetimden? Estağfurullah, sizin iffetinize kimsenin bir diyeceği yok. Fakat bu latifeler dahi gayet tehlikelidir. Sen tehlikesine bakma. Validen bir şey sezmesin de senden başka bir şey istemem. Ulviye Hanım şu tebdili kıyafet halinde hiç tanınmayacağına o kadar emniyet hasıl eder ki hatta bir gün bir araba getirip erkek kıyafetinde olduğu halde bağlar başına giderek millet bahçesinde piyade gezindiği halde dahi hiçbir kimse farkına varmaz. Zaten bu merak Dürdane Hanım'ın ahvalini keşf için duçar olduğundan mutlaka bahçıvanın sehpasıyla Dürdane'nin penceresine çıkmak azmine kuvvet verir. Fakat insan bir şeyi derin düşündükçe ehven suretlerini dahi bulmak tabii düğünden, Ulviye dahi merdiveni haricen rıhtım üzerine koymaktan ise dahilen kendi bahçesinin köşesine ve ta Dürdane'nin odasının köşe penceresi hizasına koymayı bin nisbe ehven bulur. Kendi kendisine der ki, şayet bu halde görülecek olsam merdiven üzerindeki adamın Ulviye Hanım olduğunu kimse anlamadıktan mada bir hırsız olmasına dahi ihtimal verip de telaşa düşmeyerek olsa olsa bir genç bey Dürdane ile muaşaka ediyor zannederler. Bu mütalaa üzerine kararını mevki icraya koymak artık katiyen tahakkuk eder ise merdiveni bulunduğu yerden kaldırıp köşeye kadar getirmeyi kendi kuvvetinin fevkinde bulur. Zira bahçıvan erkek olduğu halde bile bu merdiveni yalnız kaldıramayıp Ayvaz'dan istimdad etmektedir. Bahçıvan ile Ayvaz'a şu merdiveni şuraya koyunuz diye emredecek olsa şayet herifler bir şüpheye düşerler. Bunun için bir gün bahçeye indiği zaman merdiveni yerinden kımıldatamayacağını bir kere tecrübeye kalkışır. Ne dersiniz, koca Arnavut'un kaldıramadığı merdiveni Ulviye Hanım pek de zahmet çekmeksizin kaldırmaz mı? Genç kadın o zamana kadar kendisinde böyle bir kuvve-i fevkaladenin bulunduğunu hiç tecrübe etmemişken, bu defa şu kuvvete kendisi dahi şaştı ise de birdenbire kuvveti meskure itimat edemedi. Tecrübe için merdiveni birkaç adım mesafeye kadar götürdük de bahçıvan kadar zorlanmadığını görüp biraz daha itimatlandı. Yalıya avdet eylediği zaman derunu elbise dolu olarak gayet ağır bulunduğunu bildiği bir sandığı kaldırmalarını iki cariyeye emreyledik de cariyeler sandığı kaldırabilmekten aciz kalınca "Haydi şuradan çürük murdarlar, bunda kaldıramayacak ne varmış?" diye sandığı yakaladığı gibi yerinden kaldırıp öte tarafa attı. Hanımlarında gördükleri şu kuvvetten cariyeler mütehayyir kalsınlar. Fakat Ulviye Hanım'ın kendi nefsine itimadı artarak "Öyleyse ben bir erkekten daha kuvvetliymişim," dedi. Bir gün erkek kıyafetinde bağlar başına gitmek Ulviye Hanım'ı pek ziyade eğlendirmiş olduğu gibi şimdi kendisinde her erkeğe nasip olmayan bir de kuvvet görünce erkeklik için hevesi bir kat daha artarak "Şimdiye kadar yalnız kadın gibi yaşadım. Bundan sonra dünyada maişeti merdane ne olduğunu dahi tecrübe ederim. Bunun için biraz silah kullanmak ve biraz da cüret ve cesareti artıracak vakalarda bulunmak kifayet eder. Artık birkaç gün erkek kıyafetiyle çıkıp bazı kavgalı nizalı vukuat aramalıdır," diye zihninden şu erkeklik planını büyüttükçe büyütmeye başladı. Bu merakı ile Ulviye Hanım'ın göze aldırdığı tehlikeleri burada müfredatı veçiyle saymaya lüzum görmeyiz. Vaka bu yoldaki vukuat içinde ez cümle bir gün yek diğeriyle kavga etmekte bulunan 8-10 kadar kayıkçı ve mavnacıların içine saldırmak ve birkaç yumruk ve tokat kendisi yediği gibi birçoklarını da kendisi vurmak gibi mühim şeyler dahi var ise de bizce en ziyade lazım olan şey Ulviye Hanım'ın Dürdane Hanım hakkındaki tahkikatı olmakla hikayemizi yine o saadetten çıkarmak istemeyiz. Ulviye Hanım kendisinde olan kuvveti tecrübe eyledikten 2-3 akşam sonra gecenin mehtapsız bir karanlık gece olmasını dahi başkaca bir meziyet addeyleyerek kalktı. Evvela erkek kıyafetine girip bahçeye inerek merdiveni omuzladı. Ta bahçenin köşesine götürüp öyle bir vaziyette koydu ki merdivene çıktığı zaman Dürdane'nin köşe penceresinden bakabilecek bir mevki ittihaz edebilmiş olacaktı. Merdivenden çıkıp bir mevki ihraz edebildi ancak pencerenin beyaz perdesi örtülmüş olduğundan oda içindeki ahvali göremiyordu. Bu zaman saat gecenin 4:30-5'i olmuştu. Yalıda her odada mumlar sönmüş olduğu halde Dürdane Hanım'ın odasında mum yanmakta olmasıyla beraber oda içinde insan gezintisi olduğunun dahi perdeye isabet eden gölgelerden anlaşılması Ulviye'nin merakını artırmış ve bahusus gölgelerden birisinin bir erkek gölgesine benzemesi daha ziyade şüpheleri davet etmiş ise de pencerenin perdesi kapalı olduktan oda içindeki keşfini kabil olmamıştı. Fakat fıkri cüz cüda Ulviye derecelerine varmış olanlar için bu gibi işlerde ademi kabiliyet tasavvur olunur mu? Bu camın ta köşesinde görülen nüsa kadar bir kırık Ulviye'yi naili emel etmeye kifayet etti. Parmağını bu delikten sokarak beyaz perdeyi bertaraf eyledikten sonra gözünün birisini bit tatbik odanın içini temaşaya başladı. Vay Ulviye'deki itminan, vay Ulviye'deki sevinç, zira tahminleri doğru çıktı. Zira Dürdane'nin odasında bir delikanlı gördü ki her ne kadar soyunmuş addolunamaz ise de giyinmiş bir halde dahi sayılamaz. Başta fes yok, arkada ceket, setri filan yok, yeleğin ve gömleğin göğüs düğmeleri çözük. Boyun bağı filan karmakarışık, ayağında bir siyah pantolon ve bir ruganlı potin var ise de oda içinde yürüdükçe potinlerin uçlarına basmak suretiyle ihtiraz gösteriyor. Bu delikanlının her hali bir aşık, hem de gizli aşık tavrı olduğu gibi ona mukabil Dürdane Hanım'ın her tavrı dahi bir aşıka tavrıydı. Ulviye bu hali epeyce temaşa eyledikten sonra bunların sözlerini dinleyebilmek için kulağını camın deliğine tatbik eyledi. Vaka birkaç kelimeyi aşikâne işitebildiyse de işin evveliyatını bilmedikten sonra bunlardan bir mal çıkarabilmek mümkün olamıyordu. Şu temaşa ve tetkik bir saatten ziyade devam eyleyerek Ulviye işin ilerisini daha ileride ilerletmek için merdivenden indi. Merdiveni yine aldığı yere kadar götürüp Bade odasına geldik de artık tasavvurat ve hayalatını tevsiye başladı. Bu tasvirat ve hayalat içinde neler yoktu? Dürdane Hanım'ın böyle bir delikanlı ile ülfet ve ünsiyet peyda etmesi, ulviye nezdinde o kadar mucibi merak olmayıp, fakat sevdiği zatın kim olduğunu öğrenmek ahs-ı amali cümlesine dahil oldu. Kendi kendisine derdi ki, eğlencenin zeminini pek güzel teşkil eyledik. Şimdi şu dürdanenin sevdiği kim olduğunu ve aralarındaki münasebet neden ibaret olduğunu güzelce öğrenmelidir ki ona göre işlerimizi tertip ederek eğlenebilelim. İhtimal ki aşık efendiyle ahbap olurum. Erkek kıyafetine girdiğim zaman kendimi kendim bile fark edemediğimden öyle tanınmak filan tehlikesi de yoktur. Eğer beyefendiyle ahbap olur da dürdanenin hususiyeti ahvalini öğrenirsem, sonra kızcağızı mütehayir ederek kendimi eğlendirecek 100.000 şeytanlıklar tertibi artık pek kolay olur. İşte bu gece Ulviye neler düşünmüş ise bundan sonraki geceler dahi hep o düşünce ve mütalalarla eğlenmeye başlayıp, fakat Dürdane'nin aşığı öyle her gece kendisini ziyaret eder bir adam olmadığını, ertesi ve daha ertesi gece köşe penceresinde erkek gölgesi görememesiyle anladı. Bu baptaki dikkat ve tecrübeleri gösterdi ki Dürdane'nin aşığı haftada bir defa kendisini ziyaret etmektedir. Bir gün Ulviye'nin baba dostu olan İngiliz tabip gelerek hanım ile sohbet ederken söz telefon, yani nakli sada denilen ihtirai garibe intikal eyledi. O zaman bu alet henüz pek yeni ihtira edilmiş olduğundan Avrupa'nın fenni gazetelerin bunlara dair verdikleri malumatı erbab-ı iktidar tecarübü fiiliyeye tatbik ile eğlenirlerdi. Dürdane dedi ki, bunu adeta mucize demeli. Böyle bir şey nasıl tasavvura sığar? Burada oturduğumuz yerdeyken dünyanın öte ucunda söylenen sözleri birer birer işitiniz.